Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, Tevbe suresinin 32. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Rabbimize ne kadar şükretsek az, bizi kelamıyla buluşturdu, imanla buluşturdu, onu okuma nimetiyle buluşturdu. İnşallah onu anlama ve hayatımıza da bir şekilde kılavuz kılma, rehber edinme noktasında bir muvaffakiyeti de, bir başarıyı da bizlere lütfeder ve hayatımız Kur'an'ın nuruyla nurlanır. Onun gösterdiği hidayetle istikametlenir ve böylece Rabbimizin muradına uygun razı olacağı bir kul olmayı inşallah yine Rabbimizin lütfundan, kereminden umuyoruz, niyaz ediyoruz efendim. Estağfirullah. Yuridune en yutfi'u nurallahi bi efvahihim. وَيَأْبَ اللّٰهُ اِلَّا اَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Onlar, yani o çoğunlukla Yahudiler, Hristiyanlar, müşrikler, Allah'ın nurunu ağızlarıyla üfleyip güya söndürmek istiyorlar. Allah ise kafirler hiçbir zaman hoşlanmasa da nurunu mutlaka tamamlamak ister. Evet, üfleyerek sönen şey çoğu zaman bir lambadır, bir mumdur. İnsanlar çoğunlukla onları söndürmek için üflerler ve yanmasına mani olurlar. Fakat üflenen şey, söndürülmek istenen şey Allah'ın nuru ise onu hiçbir beşer, hiçbir varlık söndüremez. Ancak onu yakan söndürür dilerse. Nasıl güneşi üfleyerek söndürme imkanı yoktur beşeriyetin, istediği kadar üflesin, öyle bir Işığı, öyle bir nuru, öyle bir aydınlığı karartacak, öyle bir gücü yoktur. Onu kömürleştirecek, sıfırlayacak bir gücü yoktur. Üflemekle güneşi söndüremez. Ondan daha ayrı, daha büyük, daha ebedi ve ezeli bir nur olan Hakk'ın nurunu, Hakk'ın nurunun bir dünyamıza tecellisi olan Kur'an-ı Azimüşşan'ı, Kitabullah'ı, Allah'ın mesajlarını ve belki hatta o yine nur olarak gönderdiği peygamberlerinin davasını söndürmek öyle Allah dilemedikçe beşeriyetin haddi değildir. Böyle bir şeyi becerebilmek, böyle bir şeyi gerçekleştirebilmek asla mümkün olamaz, olmamıştır da. Fakat tabii kullara düşen, müminlere düşen Allah'ın muradını, Allah'ın arzusunu, iradesini, isteğini yeryüzünde hakim kılma adına bir gayretin içine girmektir. Allah dilerse hiçbir kuluna, hiçbir mümine, hiçbir askere, efendim, hiçbir varlığa muhtaç olmadan nurunu tamamlama kudretine sahiptir. Ancak Yüce Rabbimiz bu Kur'an emanetini, bu din emanetini kullarının omuzuna yüklemiş ve kendileri lehine kulluklarını en güzel şekilde yapabilmeleri adına bu emanete sahip çıkmalarının bir imtihan vesilesi olduğunu da hatırlatmıştır. Kur'an dağlara inmemiş. Eğer dağlara inseydi dağların nasıl etkileneceğini Rabbimiz Kur'an'da ayrıca anlatır bize. Onlar der onun ağırlığına dayanamayıp paramparça olurdu. Ve fakat bunu insan emanet olarak üstlenmiş oldu. Emanete de hiyanet değil, emanete sahip çıkmak yakışır. Mümin insana da öyle. O bakımdan bu nur-u ilahiyi, bu İslam'ı ki Allah'ın nurundan kasıt nedir diye müfessirlerimiz sorarlar. Ve bunu genel anlamda kimi der ki bu Kur'an'dır. Doğru, Kur'an nur-u ilahidir. Fakat sadece Kur'an değil. Belki peygamberler sallallahu aleyhim ecmain, onlar da Allah'ın nurunu taşıyan şerefli elçilerdir. Ve bunların belki hepsinin ortak olarak ifade edebileceğimiz muhtevası İslam'dır son peygamberi itibariyle. O zaman İslam nuru. Onlar şöyle anlayalım bu ayeti. Onlar Allah'ın göndermiş olduğu ve bütün varlığı bir şekilde aydınlatacak, eşyayı hakikatiyle kavramaya vesile olacak ve kullara kulluk yolunu en güzel şekilde gösterecek, haramı helali, güzeli çirkini kendilerine beyan edecek o nuri ilahi olan İslam'ı söndürmek istiyorlar. İslam'ı karartmak istiyorlar, üstünü örtmek istiyorlar. Onlar bunu istiyor ve fakat Allah nurunu tamamlamayı murad ediyor. Kafirler istemese de, inkarcılar istemese de, İslam düşmanları istemese de Allah nurunu tamamlamayı murad ediyor. Öyleyse madem ki Yüce Rabbimizin böyle bir muradı, böyle bir iradesi, böyle bir isteği var, o zaman bu nur ilahi olan İslam nuru asla ve kat'a söndürülemeyecektir. Tam tersine gün geçtikçe ışığı daha da parlayacak. Çünkü Allah onun nurunu tamamlamayı murad eder buyuruluyor. Demek ki asr-ı saadette Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında o yanmaya başlayan o sirac-ı münir, o ışık saçan kandil olarak ortaya çıkan o İslam güzelliği, İslam aydınlığı, İslam nuru gün geçtikçe ışığı daha da parlayacak ve bütün beşeriyeti istese de istemese de o ışığı altına almış olacak. Kendi gözlerini kapatanlar kendilerini karanlığa hapsedecekler. Kulaklarını tıkayanlar, perdelerini çekenler elbette karanlık içerisinde kalacak. Ama onların kendilerinin karanlık içinde kalması güneşin sönmesi anlamına gelmeyecek. Kendileri kaybedecekler. Efendim burada Yüce Rabbimiz bütün gönderdiği peygamberlerini ve kitaplarını insanlığı zulümattan yani karanlıklardan nura çıkarmak, aydınlığa çıkarmak için gönderdiğini beyan eder. Ayetlerde bu sık sık vurgulanır. Efendim şöyle ifade edelim. Eğer Allah nuruyla aydınlanmadıysa bir akıl ve idrak alanı insanın beyin faaliyetleri diyelim, düşünce faaliyetleri diyelim, tefekkür faaliyetleri diyelim karanlıklardan kurtulamaz. Zaman zaman ışıklara rastlasa da o fıtratından gelen, o fıtratını iyi kullandığı zaman elde edebileceği bir takım aydınlıklar olsa da genel anlamda karanlıkta kalır insan. Zifiri karanlıkta şimşek çakması gibi zaman zaman bazı eşyaları hakikat üzere görmeye imkan olsa da bütün varlığı doğru değerlendirme şansı asla olamaz. Onun için Cenab-ı Hak peygamberler göndermiş ve kitaplar indirmiştir. Zira insan idrakinin ötesinde insanın aklının çözemeyeceği, ulaşamayacağı nice nice hakikatler bize ancak vahiy yoluyla gelmiştir. Öyleyse Allah'ın nuru önce bizim idrak dünyamızı, ufkumuzu, muhayyilemizi, efendim bir takım geleceğe dair karanlık alanları aydınlatma özelliği var. Başka efendim ahlaka dair insanoğlu beşeri planda yine şimşek misali bazı ahlaki doğrulara erişebilse de nihai anlamda bütün ahlaki doğruları keşfetmesi zordur. Burada da Cenab-ı Hakk'ın bize en güzel ahlakı hem kitaplarda göndererek mesajlarıyla, ayetleriyle hem de peygamberlerinin şahsında tezahür ettirerek, ortaya çıkararak bize göstermesi neticesinde biz en güzel ahlakı öğrenmiş oluyoruz. Burada da bizim nura ihtiyacımız var. Aksi halde ahlaki yozlaşmalar, ahlaki karanlıklar içinde kalmamız mukadderdir. Yine insan ilişkileri, eşya ile ilişkiler, varlıkla ilişkiler noktasında bizim sıhhatli bir yol tutturmamız, adaleti sağlayan bir kaliteye ulaşmamız, nezakete ve nezahete, edebe ulaşmamız kendi aklımızla, kendi imkanlarımızla tam anlamıyla yeterli değildir. Elbette Cenab-ı Hakk'ın yüklediği o idrak melekelerimiz sebebiyle bir takım doğrulara ulaşabiliriz. Fakat genel çerçeve itibariyle birçok karanlık alan kalır yine. İşte bu sebeple İslam'ın nuru, İslam nuru, vahiy nuru her topluma lüzumludur. Her ferde zaruridir. İşte Allah güneşi doğdurmuş. Bir şekilde güneş doğmuş, İslam güneşi doğmuş. Evet bir takım inkarcılar yarasa tinetli, yarasa tabiatlı ya da tabiatını yarasalaştırmış, körleştirmiş, hakikatlere karşı kendini perdeleyen bir takım insanlar hoşlanmasa da, ki bunlara kafirler diyor işte bu ayet, o inkarcılar, görmezden gelenler istemeseler de Allah bu nurunu tamamlayacak. Zaman zaman o nurda gölgelenmeler olabilir. Bazen önüne bulut gelir efendim. Bazen daha değişik engeller çıkarılabilir ama asla söndürülemez. Ve nitekim biz biliyoruz ki İslam'ın doğuşundan bugüne kadar İslam küçülmemiş, onun nuru azalmamış. Tam aksine gün geçtikçe büyümüştür. Tarihin geçici devrelerinde bir takım mazlumiyetlerin yaşanması, mahrumiyetlerin yaşanması bu İslam güneşinin söneceği, söndürüleceği anlamına asla gelmez. Daha güçlü doğacaktır. Daha büyük doğacaktır. Onun için mümin insanın yüreğinde asla ümitsizlik barınamaz. Ümitsizlik karanlıktır. Bu itibarla Allah'ın bu vaadine tam bir imanla biz İslam güneşinin daha parlak, daha güzel bir şekilde, daha aydınlık bir şekilde bütün varlığı aydınlatacağına inanıyoruz. Ve müminler olarak da bizim sorumluluğumuz bu aydınlığın daha efendim geniş ve derin, hemen hemen bütün varlığı kuşatması, içine alması ve aydınlatması itibariyle bize düşen sorumlulukların olduğuna da inanıyoruz her birimizin. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o veda hutbesinde size iki şeyi emanet bırakıyorum buyurarak, bir kitabullah, diğeri de sünnetimdir diyerek bunları bize emanet bırakmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bugüne nice nice İslam orduları, İslam askerleri, İslam alimleri, İslam arifleri, herkes kendi üzerine düşeni yapmış ve İslam güneşinin, İslam o nurunun aydınlıkları bize kadar ulaşmıştır. İnşallah Rabbimiz her birimize de bu nur-u ilahiyi taşıyabilecek imkanlar, fırsatlar, iktidarlar lütfeder de biz de bu İslam güneşinin daha da parlak doğmasına vesile olmuş oluruz. İnşallah Rabbimizden biz bu güzelliği niyaz ediyoruz. Bu nimeti niyaz ediyoruz. Devam ediyor 33. ayet olarak. Hüvellezî ersele rasûlehu bilhudâ ve dînil hak liyuzhirahu aleddîni küllih velev kerihel müşrikûn. Müşrikler hoşlanmasa da onu, yani İslam'ı, dinlerin hepsine üstün kılmak için Resulünü hidayet ve hak diniyle gönderen odur. Din-i mübin-i İslam'ın demek ki gönderiliş gayesi yeryüzündeki bütün dinlerin üzerinde bir hakimiyet sağlamak. Zira bu din son olarak gönderilmiş hak dindir. Eğer bu din güzel takdim edilir, güzel temsil edilirse girdiği her yerde üstün olacaktır. El-İslamu ya'lu ve la yu'la aleyh. İslam yücedir. Onun üzerine bir yücelik bina edilemez buyurulur. Burada eğer bir toplumda, bir beldede, bir ülkede şayet İslam diğer dinlerin üzerinde bir konumda değilse, orada İslam ya doğru anlaşılamamış ya doğru temsil edilememiştir. Burada kusur İslam'da hiçbir zaman değil, onu taşıyan Müslümanlardır. Öyleyse Müslümana düşen sürekli İslam'la arasındaki açı farkını kapatmaktır. Yani şöyle diyelim, İslam'ın aydınlatmadığı bir hücremiz varsa orası karanlık bir hücredir. İslam'ın aydınlatmadığı hayatımızın herhangi bir safhası, herhangi bir bölümü varsa orası karanlık bir bölümdür. Halbuki İslam Müslüman'dan daha aydınlık bir yüz, daha aydınlık, daha nurani bir hayat ister. Bunu sağlayabilecek güçtedir. Bu iktidar İslam'ın kaynaklarında vardır. Yani Kur'an'la bütünleşen mümin, Resulullah'ın sünnetiyle bütünleşen mümin, gönlünde ihsan duygusuyla, yani Rabbi ile beraber olan mümin, esasen hem zihni, hem kalbi, hem hayatı aydınlık olan mümindir. Esasen buralarda karanlıklar varsa, İslam'dan uzak oluştan kaynaklanan bir karanlıktır. Öyleyse madem ki Yüce Rabbimiz bu dini mübini İslam'ı bütün dinlerin hepsine üstün kılmak için göndermiştir. Esas murat budur. Esas Cenab-ı Hakk'ın iradesi, isteği budur. Öyleyse müminler bunu hedef haline getirmelidirler. Hepimiz bunu hedef haline getirmek durumundayız. Devam edelim. 34. ayet. Ya eyyühellezine amenu inne kethiran minel ahbari vel ruhbani liyekülûne envâlen nâsi bil bâtıl ve yasuddûne an sebîlillâh. Ey iman edenler! Doğrusu hahamlardan ve rahiplerden pek çoğu insanların mallarını haksız yollarla yerler ve onları Allah yolundan men ederler. Evet, bu ayetin bu bölümüyle ilgili biraz efendim konuşalım. Bakınız burada Cenab-ı Hak iman edenlere Yahudi ve Hristiyanların öncüleri, önde gelenleri olan alimleriyle, hahamlarıyla ilgili bir bilgi veriyor. Onlardan diyor birçoğu insanların mallarını haksız yollarla yerler ve onları Allah yolundan men ederler. Batıl yollarla insanların malını almak. Demek ki din istismarcılığı diyelim buna. Bir şekilde ya ilmi yönden efendim öne çıkarak alimleşmek ya da irfani bakımdan öne çıkıp arifleşmek bir şekilde halkın itibarına sebep olur, vesile olur. İnsanlar, özellikle dine inanan insanlar, o dini bilen insanlara karşı hürmetkar olurlar, saygılı olurlar. O dini bir şekilde temsil eden ariflere karşı hürmetkar olurlar. Fakat şayet bu alim ve arifler kendilerine yönelik bu itibarları istismar edecek olurlarsa, işte o zaman felaketin başladığı nokta demektir. Maalesef tarih boyunca da bu nevi şeyler her dinde ortaya çıkmıştır. İnsanların bazen mallarına tasallut etmişler, bazen imkanlarına, bazen onların üzerinde efendilik yaparak, tabiri caizse onları köleleştirerek, kendilerine bağlayarak, her yönüyle bağlayarak kendi nefisleri uğruna kullananlar çıkmıştır. Böyle sahtekar alim görünüşlü tipler, şeyh görünüşlü, mürşit görünüşlü kimseler de ola gelmiştir. Tabii böyle sahtekarların oluşu bunların hakiki alimlerin ve ariflerin varlığına engel değildir. Bütün alim ve ariflerimize suizan besleyecek değiliz. Onlara karşı sonsuz hürmetimiz ve muhabbetimizi daima taze tutmak durumundayız. O alimlerimiz ve ariflerimiz olmasa bu din-i mübin nasıl bize kadar gelirdi, nasıl efendim yaşanabilirdi? O öncü güzel insanlar her zaman efendim başımızın tacı. Fakat Yüce Rabbimiz burada dikkat edilirse çoğu diyor, bu hahamların ve rahiplerin pek çoğu insanların mallarını haksız yollarla yerler. Ve onları Allah yolundan men ederler. Nasıl olabilir bu? İşte mesela Hristiyanlıkta olsun, Yahudilikte olsun bazen değişik şekillerde olmuş. Diyelim bu dini bilen insanları hakim yapmışsınız, kadi yapmışsınız. Onlar verdikleri hükümler karşılığında rüşvet almışlar mesela. Fetvalar karşılığında para almışlar. Bu şekilde Allah'ın dininden adeta para kazanmaya çalışmışlar. Başka ne yapmışlar? İlahi kitaplarda bir takım tahrifler yapıp tahrif edilmiş nüshalar ortaya çıkarmışlar. Allah böyle buyuruyor demişler. İşte diyelim zenginlere danışman olacak adam, bir bankaya danışman olacak diyelim dini anlamda. Orada güya işi zorlayarak, sınırından çıkararak, insanlara hoş gelme adına, oradaki maaşı devam etsin, danışmanlığı devam etsin adına bazen fetvalar üretmişler. Şimdilerde de oluyor mudur? Olabilir. Yani oluyordur demeyelim. Ama olabilir. Bu sahtekarlık kapısı da açık daima. Başka ne yaparlar? Mesela Allah katında duaların kabulüne vesile olacağını söyleyerek bağış toplarlar. Veya şöyle diyelim, doğrudan toplamaz da adam. İşte gelir insanlar size, hüsnü zan beslerler. Şu yavrumuz hastalandı, bir dua ediver hocam derler. İşte gelirler. Ve bu arada da tabiri caizse bir yüksek düzeyli kıymeti olan hediye takdim ediverirler size. Hatta para vermeye başlarlar. Siz de almaya başlarsınız. İşte bütün bunlar insanların dini duygularını sömürme yolları oluyor. Yine Hristiyanlar söz konusu olduğunda mesela günah çıkarma karşılığında gelir elde ediyorlar. İşte papaz efendi biz şöyle bir günaha düştük. Ne yapacağız? işte şu kadar şey verirseniz affolunur diyerek günah çıkaracaksınız. Bunlar işte Yüce Rabbimiz bu tür sakat anlayışlara, bakış açılarına dikkat çekiyor. Efendim burada belki İslam söz konusu olduğunda ya da İslam alimleri söz konusu olduğunda veya din adına önde olan insanlar diyelim söz konusu olduğunda şöyle de bir yanlış olabilir. Yani diyelim insanlar sizlere güvenip sadakalarını, zekatlarını emanet edebilirler. Hocam siz daha iyi bilirsiniz. Uygun birilerine bunu tevdi edin. Bu emaneti siz daha iyi ulaştırırsınız diyerek size güvenebilirler. Siz de o size gelen o Allah için yapılan bağışları yerine kullanmazsınız mesela. Efendim, belki kendi menfaatinize de yontabilirsiniz bazı şeyleri. Kendinize itibar oluşturabilirsiniz mesela onunla. Başkasının zekatıyla patronluk yapabilirsiniz mesela. Patronluğa soyunabilirsiniz. İnsanlara hayır yaparken bile insanlara efendilik taslayabilirsiniz. Başkalarının hayrıyla insanların üzerinde efendileşmek istersiniz. Bir şekilde onların üzerinde hakimiyet kurmak istersiniz. İnsan ihsanın kölesidir derler. Onlara ihsan dağıtır. İhsan sizin elinizden ulaştığı için de insanlar size karşı boyun eğerler. Tabiri caizse itaatkar hale gelirler. Bu da sizin hoşunuza gider mesela. Bütün bunlar ince noktalar ve hassas noktalardır. Ve kıyamet gününde hesabı ağır olan noktalardır. Cenab-ı Hak hakikaten bütün efendim bu anlamdaki alimlerimizi, ariflerimizi hatta hayır sahiplerimizi muhafaza buyursun. Özellikle vakıflarımız, derneklerimiz bu anlamda hayır tasarruf eden kurumlarımız o hayırları harcarken gerçekten çok daha titiz olmak durumundalar ve kendilerini aradan çıkarmak durumundalar. Şöyle ifade edelim. Yani İslam'la biz aslında İslam'la ya da imanla, dindarlıkla şeref bulmalıyız. Din bize şeref katmalı. Zaten katar. Ama biz eğer dini kullanarak kendi nefsimizi palazlandırmak gibi bir batıl yola sapacak olursak o zaman vay böyle yola sapanların haline demek lazım. Dini kullanarak hatta halinizi kullanarak Allah size keşif vermiştir, keramet vermiştir diyelim. Çok güzel ahlak vermiştir. İrfan vermiştir. Mesela çok güzel konuşuyorsunuz diyelim. Dini çok güzel anlatmaya çalışıyorsunuz. Bunun karşılığında insanların teveccühü oluyor. Siz bunu dünyevi bir şöhret gibi algılamaya başlar ve itibarınızı buna bağlarsanız, onunla itibar bulmak noktasında tabiri caizse cübbeyi itibar cübbesi haline dönüştürürseniz, o zaman efendim herhalde bu ayetin muhtevasında tenkit edilen ve yazıklar olsun denilen ve acı bir azapla müjdelenen kimseler safına düşersiniz. O bakımdan burası son derece ayakların kaydığı bir noktadır. Dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Tekrar ayetin mealini bir daha efendim okuyalım. Ey iman edenler, dikkat edilirse burada iman edenlere hitap edilerek sanki hem onların o hahamların ve rahiplerin birçoğuna aldanmamaları gerektiği ve birçoğunun gerçek yüzlerinin ne olduğunu Müslümanlara Cenab-ı Hak hatırlatmış oluyor. Diğer taraftan da sakın ha ey müminler sizler böyleleri gibi olmayın diye de bir uyarı var. Siz de hahamlaşmayın ey alimler, ey arifler. Siz de o ruhbanlaşmayın. Yani batıl bir şekilde insanların mallarını alarak, kendinize yontarak böyle bir yola düşmeyin diye uyarmış oluyor. Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden pek çoğu insanların mallarını haksız yollarla yerler. Ve ikinci bölümü bakınız. Ve onları Allah yolundan men ederler. Allah yolundan alıkoymak, Yahudi ve Hristiyan alimleri söz konusu olduğunda şöyle yorumlayabiliriz ya da açıklayabiliriz. Onlar kendi menfaatleri de devam etsin için mesela Kur'an'a, mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman etmeyi önlemek için bu batıl bir kelamdır, Hakk'ın kelamı değildir, bu peygamber de sahte bir peygamberdir, yalancıdır diyerek bile bile onun gerçekliğini bile bile peygamberi kendi oğulları gibi tanıdıkları halde o inen vahiylerin Hakk'ın kelamı olduğunu bildikleri halde insanlar mümin olmasınlar diye kendi tebaalarını, kendi halklarını Allah'ın dininden alıkorlar. Bunu yaparlar. Bunu yaptıkları gibi şöyle de engel olurlar. Esasen insanlar iyi niyetle size gelirler. Alimdir diye gelirler, ariftir diye gelirler. Siz onları kendi dünyevi hesaplarınız adına hakkın yoluna değil de tabiri caizse kendinizin yoluna, kendi nefsaniyetinizin yoluna çekersiniz. Bazen efendim şöyle olur. Kişi kendince bir din algısı oluşturur. Her insanda bir şekilde oluşur bu algı. Onu da zaman içerisinde kutsarsınız adeta. Ve artık sizin her söylediğiniz hikmettir sanki. Allah'ın kelamı, Resulünün sünneti değil de sizin söylediklerinizle siz kendinize bir yol çizersiniz ve o yola insanları çağırırsınız ve böylece de insanları Allah yolundan alıkoymuş olursunuz. Bu İslam için de söz konusu, İslam alimleri için de söz konusu. Bazen hevanıza ya da herhangi bir düşüncenize uygun olsun diye önce bir ayetleri öyle yorumlamaya çalışırsınız. Öyle bir noktaya gelirsiniz ve sonra kendinize bir yol çizersiniz ve insanlar artık sizin fikirleriniz etrafında bir kendilerine hayat çizmeye başlarlar. Halbuki siz Allah'ın ayetlerinden kopmuşsunuzdur. Resulünün sünnetinden kopmuşsunuzdur. Yani ana kaynaktan koparak yeni bir çığır, yeni bir yol açmışsınızdır. Ama bu yol hak yolu değildir. Bu böyle bir çerçeveye düşmek alimlerin ve mütefekkirlerin çoğu zaman efendim imkan dahilindedir. Çoğu zaman böyle bir ihtimal vardır. Belki veyasuttuğuna ansebilillah onlar aynı zamanda Allah'ın yolundan da insanları engelliyorlar, alıkoyuyorlar. İfadesini böyle de anlamak mümkün. Yani halbuki belki alime düşen nedir? Arife düşen nedir? Alim ve arife düşen daima insanları Allah'a yönlendirmek, daima Allah'ın kitabına yönlendirmek, Resulünün sünnetine yönlendirmek, sözlerini ve hallerini o Kur'an ve sünnetle sürekli mizan ederek, ölçerek, biçerek tabiri caizse ve Kur'an'dan kopmadan, sünnetten kopmadan, vahiyden kopmadan, Allah'tan kopmadan insanlara doğru yolu göstermektir, irşadı göstermektir. Yani doğru yol benim diye değil, doğru yolu olarak kendisini göstermemeli adres olarak. Ya hakkın yolunu göstermeli, doğru tarif etmeli, kendisi orada yürümeli ve başkalarını da o yolda yürümeye sevk etmeli. Bu ince bir bakış açısıdır diye düşünüyorum doğrusu. Cenab-ı Hak hepimizi muvaffak eylesin efendim. Ayetin 34. ayetin ikinci cüzü şöyle. وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفُضَّةِ وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ Ve o kimseler ki altın ve gümüşü biriktirirler ve onları Allah yolunda sarf etmezler, infak etmezler. İşte onları elem verici bir azapla müjdele. Burada dehşetli bir ayet-i kerime. Altın ve gümüş eskiden para birimi her ikisi de. Cenab-ı Hak onları böyle demek ki Allah yolunda infak niyeti olmaksızın bir yerde biriktirip depolamanın, küp küp biriktirmenin, hazineye kapatmanın büyük bir azap, büyük bir acı bir azaba sebep olacağını beyan ediyor. İnfak sürekli Kur'an'da emredilen en önemli Rabbimizin farzlarından birisi. Zekat bunun 1/40 olarak genelde ifade edilir. Ancak infak ayetlerine bir bütün baktığımız zaman Yüce Rabbimiz sadece 1/40 değil belki daha fazlasını bekler kullarından. Hatta zor durumda bolluk halinde diye ifade ederek de herkesin bir şekilde infaktan payı olmasına dikkat çeker. Bu çerçevede yarım hurmayla da olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyunuz buyuran Habib-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek sözünü efendim kendimize bir ölçü görecek olursak diyebiliriz ki fakir kendi haline göre, zengin kendi haline göre infaktan nasibi olması lazım. İnfaktan nasibi olması lazım duruma göre, ihtiyaca göre, ümmeti Muhammed'in sıkıntılarına göre. Bunun oranını da o anki toplumun zarureti, ihtiyacı, mümin kardeşlerimizin durumu belirliyor. Biz öyle anlıyoruz. Çünkü ayet-i kerimelerde mesela neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki fazlasını. Yani ihtiyaç fazlasını. Adeta Yüce Rabbimiz ihtiyacın ötesinde bir mal varlığının infaka namzet aday olarak sürekli bir o çerçevede görülmesini arz ediyor. Baktığımız zaman işte buradaki ayette de ve o kimseler ki altın ve gümüşü biriktirirler ve onları Allah yolunda sarf etmezler. İşte onları elem verici bir azapla müjdele ayeti gerçekten son derece sarsıcı bir ayet. Bazı alimlerimiz, müfessirlerimiz diyorlar ki bu paranın piyasadan çekilip bir yerde stoklanması herkesi bir şekilde sıkıntıya sokacağından o Cenab-ı Hak bunu arzu etmiyor. Elbette insanın zengin olmasının önünde bir haramlık yok. Zekatını verdikten sonra biz o insanlara suizanla bakamayız. Fakat biz başkasına böyle bakamayız. Fakat kendimiz zenginsek kendimize şöyle bakmalıyız. Sadece zekatımızı vermek yeterli bir infak değildir. İnfakı artırmak durumundayız. Ve hele hele böyle yarınlara atfen bir yerlerde biriktirmenin Allahu Alem Cenab-ı Hakk'ın rızasını celbetmediğini de görüyoruz. Bu ayeti genel anlamda bütün müminler için, bütün insanlar için düşünmek mümkün. Ve şöyle de sanki bu yukarıda bu papazlardan, rahiplerden birçoğunun bir takım insanların mallarını aldıklarını beyan ettikten hemen sonra gelmesi şöyle de bir efendim sanki telmihte bulunuluyor. Siz hayır adına da alim de olabilirsiniz, vakıf başkanı da olabilirsiniz, vakıf yönetiminde olabilirsiniz, dernek yönetiminde olabilirsiniz ya da zekat müessesesi ya da hayır müesseselerinin birilerinin bir yerlerinde olabilirsiniz. Orada da depolama yapmanın sanki efendim Rabbimizin rızasına uygun olmadığını görüyoruz. Yani vakıf kasalarında paralar uzun süre kalmamalı. Zekatlar hele kalmamalı. En kısa sürede uygun mahaller bulunarak sarf edilmeli. Madem ki size emanettir, vakıf mütevellilerine emanettir bu nevi paralar, bu nevi efendim infaklar, o emaneti en kısa sürede, en güzel şekilde, israf etmeden, lükse düşmeden yerini bulup sarf etmek onların birinci vazifesi olmak durumundadır. Bu ayet böyle bir bütün halinde bakıldığı zaman sanki bunu da telmih ediyor gibi bir mana gönlümüze düşüyor. Evet, ama genel olarak da böyle bir birikimin, böyle bir depolamanın, hele hele infak niyeti söz konusu değilse böyle bir depolamanın son derece elim bir azaba sebep olacağı burada ifade edilmiş oluyor. Bir sonraki ayet de bununla ilgili. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا ف۪ي نَارِ جَهَنَّمْ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَسْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ O gün bunlar, yani bu altın ve gümüş biriktirilen o mallar, cehennem ateşinde kızdırılıp, onların alınları, yanları ve sırtları bunlarla dağlanacak. Aman ya Rabbi. Bunlarla dağlanacak. Kızdırılacak ve vücudunuza yapıştırılacak. Alnınıza yapıştırılacak. Hani bununla sen zengin olarak niye alnına yapıştırılıyor? Efendim, alın insanın en şerefli yeri. Sen bununla belki büyüklük taslamak istedin. Zengin olup mustani duruş sergilemek istedin. Güya şerefini yükseltmek istedin. Öyle ya. İnsanlar parana göre sana itibar ediyorlardı. Sen de parayı itibar için tutmuştun. Halk içinde itibarını yüksek tutacaktı bu, değil mi? Al diyor o zaman Cenab-ı Hak. Sen alnını, yani tabiri caizse başını yukarı kaldırma. Şerefini, izzetini koruma ya da yükseltme. Nefsinin şanını yüceltme için yapıyordun ya. Al bakalım diyerek adeta önce alnına bir Yüce Rabbimiz onları basıyor tabiri caizse. Cehennem diyor. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, yanları ve sırtları bunlarla dağlanacak. Kendilerine o gün işte bunlar kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. هَذَا مَا كَنَسْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ İşte bunlar kendiniz için toplayıp kenz, hazine haline getirdiğiniz şeyler. Öyleyse biriktirmekte olduklarınız sebebiyle hak ettiğiniz azabı tadın bakalım denilecek. Hadi bakalım tadın. Yani o biriktirdiğiniz infak niyeti olmaksızın bir kenara ayırıp da orada stokladığınız şeyler yarın azap olarak ortaya çıkacak. Yüce Rabbimiz böyle buyuruyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki, altın ve gümüş sahibi olup da ondan hakkını ödemeyen her bir kimse mutlaka kıyamet günü olduğunda ona ateşte kızdırılmış büyük madeni parçalar getirilir. Cehennem ateşinde bu parçalar kızdırılır ve bunlarla o kişinin böğrü, alnı ve sırtı dağlanır. Soğudukça bunlar tekrar kızdırılır ve bu süresi 50 bin yıl kadar olan bir günde kullar arasında hüküm verilinceye ve cennete mi yoksa cehennem ateşine mi gideceğini görünceye kadar devam eder buyuruyor Müslüm hadisi. Sahabeden Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte onları elem verici bir azap ile müjdele ayeti nazil olduğu zaman biz Efendimizle birlikte seferde bulunuyorduk. Hatta Tebük olduğu rivayette de var. Ashabtan bazıları altın ve gümüş hakkında inecek olan indi. Artık bir daha onları biriktirmeyiz. Keşke hangi malın daha hayırlı olduğunu bilsek de ondan biraz edinsek dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi. Sahip olunan şeylerin en faziletlisi zikreden bir dil, şükreden bir kalp, kocasının imanına yardımcı olan saliha bir zevcedir dedi. Yani eğer elde edeceğiniz bir şey varsa, elde etmek kazanç anlamında, dünyevi uhrevi kazanç anlamında bir sermaye edinmek istiyorsanız sermayeniz bunlar olsun diyor Resulullah. Zikreden bir kalbiniz olsun. Şükreden bir zikreden bir diliniz olsun, affedersiniz. Şükreden bir kalbiniz olsun. Elhamdülillah, elhamdülillah diyen, şükür ya Rabbi, şükür ya Rabbi diyen bir kalp olsun. Bir de diyor, saliha bir eşiniz olsun. Bunlar büyük sermayedir diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Efendim tabii hayata bakış herkesin gördüğü, bildiği kadar. Resul-i Zişan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem dünyayı hem ahireti birlikte mütalaa ederek meseleye bakıyor. Sadece görüş ufku dünyadan ibaret olan insana bunlar sermaye gibi görünmeyebilir. Ama kulu hem hak katında hem de kendi iç dünyasında hem mükerrem kılan hem de huzurlu kılan şeylerdir bunlar. Zikreden bir dil ne güzel bir nimettir. Kula daima içine manevi lezzetler katan bir şey. İçine heyecanlar, ulvi duygular yükleyen bir şey. Kulu Rabbi ile daima buluşturan bir vesile. Zikreden bir dil, şükreden bir kalp. Ne huzurlu bir insandır o. Sürekli şükür halinde olan, kanaat ehli. Sürekli yüreğinde hamd duyguları taşıyan insan. Ne huzurlu bir insandır. Ne saadetli bir insandır. Ne mesut bir kişidir. Saliha bir zevce. Allah'ın ne büyük bir lütfudur. Yani hanenizi cennete çeviren bir efendim iklim. Şu dünya hayatında bütün tasaların, kederlerin, efendim sıkıntıların belki biiznillahü teala kolayca tamir edildiği, kolay da giderildiği bir ortam olan ev ortamını mesken haline dönüştüren, bir sükunet limanı haline dönüştüren şey insanın salih ya da saliha bir eşe sahip olması. Evet, bir sonraki ayet biraz konu değişiyor. İnne iddete'ş-şuhuri 'indallahi 12 şehran fi kitabillah. Yevme halaka's-semawati vel-ard. Minha arba'atun hurum. Zalike'd-dinu'l-qayyim. Fela tazlimu fihinna enfusakum. Ve katilu'l-müşrikine kaffe kema yuqatilunukum kaffe. Ve'lemu enallaha ma'al-muttaqin. Gökleri ve yeri yarattığı gün koyduğu kesin hükme göre Allah katında ayların sayısı 12'dir buyuruyor Cenab-ı Hak. İnne iddete şuhuri indallahi 12 şehran fi kitabillah yevme halakas semavati vel ard. Evet, gökleri ve yeri yarattığı gün koyduğu hükme göre o levh-i mahfuzdaki, ilmi ilahideki Cenab-ı Hakk'ın koyduğu hükme göre ayların sayısı 12'dir diyor Yüce Rabbimiz. Minha erba'atun hurum, bu 12 aydan 4'ü haram aylardır. Yani içinde kötülük ve savaş yapılmaması istenen, kendisine hürmet gösterilmesi gereken aylar, 4 ay. Zaliket dinul kayyim, işte dosdoğru din bu. Yani müşrikler farklı yapıyorlar çünkü bu konuyu. Cenab-ı Hak onun için siz İbrahim ve İsmail'in aleyhisselam yolunda olduğunuzu söylüyorsunuz ama yanlış yapıyorsunuz, yanlışlarınız çok. İşte esas din, dosdoğru din bu. Doğru hesap bu. Artık فَلَا تَظْلِمُوا ف۪يهِنَّ اَنْفُسَكُمْ, artık o aylarda kendi nefsinize zulmetmeyin. Zalimlik yapmayın. Kendinize yazık etmeyin. O haram aylarda efendim bir şekilde savaşlar yaparak, günahlar işleyerek kendinize yazık etmeyin. Müşrikler, ey müminler, müşrikler nasıl size topluca savaş halinde bulunuyorlarsa, savaş ediyorlarsa, siz de onlara topluca savaş halinde olun. Ve şunu bilin ki Allah daima muttakilerle beraberdir. Yani kendi hudutlarına dikkat eden, Allah'ın çizdiği çizgilere dikkat eden kimselerle beraberdir. Allah'ın yardımı, rahmeti, bereketi hep onlarla beraberdir. Dün öyleydi, bugün öyledir, yarın öyle olacaktır. Burada haram aylar derken daha çok efendim şu aylar: Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep ayları kastedilir. Efendim daha çok ay takvimine göre bir düzenlemeden bahsediliyor burada. Ay takviminde aylar şu şekilde sıralanıyor: Muharrem, Safer, Rabiülevvel, Rabiülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce. Esasen ay takvimi 354 günlük bir takvim. 12 ayda bu şekilde. Güneş takvimiyle arada aşağı yukarı 11 günlük bir fark var. Bu ay takvimine göre Yüce Rabbimiz bu hicri takvimin 11. 12. ayları, yani Zilkade ve Zilhicce ve bir de Muharrem ayı. Muharrem ayı da ayın ilk günü oluyor. İlk ayı oluyor. Senenin ilk ayı oluyor. Bu 3 ay. Bir de Recep ayı. O 3 ayların başlangıç ayı. Bunlar haram aylar olarak diyor Cenab-ı Hak belirledik buyuruyor. Bu aylarda eğer herhangi bir harp, darp bir şey olursa Ficar savaşı deniyor bunlara. Ficar günü, Ficar yılı, Ficar ayı deniyor. Ficar, fücur, yani kötülük işleme, fıska düşülen bir ay. Yapılmaması gerekiyordu ama işte yapılmış oldu, çaresiz kalındı, her neyse. Dolayısıyla ona Ficar savaşları deniyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da veda haccında bu aylara dikkat çeker. Buyurur ki işte bir sene 12 aydır buyurur Aleyhisselatü Vesselam. Bunlardan 4'ü haram olan aylardır. 3'ü ard arda gelen Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Biri de Recep ayıdır ki o da Cemaziyel Ahir ile Şaban ayı arasındadır buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bir sonraki ayet de bununla ilgili, onu da okuyup ona göre bir değerlendirmede bulunalım. İnnemen nesî'u ziyâdetun fil küfri yudallu bihillezîne keferû yuhillûnehu âmen ve yuharrimûnehu âmen liyuvâtıvû iddete mâ harramallâh feyuhillû mâ harramallâh زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ اَعْمَالِهِمْ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. O haram ayını hile için başka bir aya ertelemek, ki Mekke müşriklerinde böyle bir huy vardı. Onun nasıl olduğunu birazdan izah ederiz. Öyle itibar etmek, inkarcılığı artırmaktan başka bir şey değildir. İnkar edenler onunla dalalete düşürülür. Onu bir yıl helal sayarlar, bir yılda onu haram sayarlar ki Allah'ın haram kıldığının sayısına uydursunlar da Allah'ın haram kıldığını güya helal kılsınlar. Amellerinin kötülüğü kendilerine süslü gösterildi. Halbuki Allah kafirler topluluğunu isyanlarındaki ısrarlar sebebiyle hidayete erdirmez. Efendim, Mekke müşrikleri, tabii o panayırlar var. Özellikle o haram ayları değiştiriyorlar. Bazen de işte haccı değiştiriyorlar mevsimine göre, insanlar rahat gelsin, biz de ticaretimizi rahat yapalım diyerek adeta her yılda bir, her 6 ayda bir hafta ilave yapıyorlar. İlave yapıyorlar. 2 yılda bir ay ilave olmuş oluyor. Bir sene mesela 13 ay oluyor. Ve kendilerince de haram ayı öteliyorlar, geciktiriyorlar bazen. İşte hac aylarında özellikle Zilkade ve Zilhicce'de bunu çok yapıyorlar. Recep ayında yapıyorlar. Bazen harp açmak istedikleri zaman haram ayı bir ay sonraya erteliyor. Kendi kafalarına göre değiştiriyorlar. Ve yine diyorlar ki 4 aydı zaten haram olan ay. Biz 4 ayı tutturalım. Gerisi nasıl olsa diyor bir şekilde hallolur diyerek düşünüyorlar. İşte Cenab-ı Hak onların böyle aylarla oynamasını bir sapkınlık, dalalet sebebi olarak görüyor. Bu diyor sapıtma işaretleri, alametleri, tezahürleri. Dolayısıyla aylarla oynamayı, ileri geri yapmayı güya kendilerince, kendi akıllarınca onlar işi tutturduklarını zannediyorlar. Ve yine biz dinimize aykırı hareket etmiyoruz. Yani İbrahim Aleyhisselam'dan beri gelen o dini geleneklerimize uyuyoruz diye düşünüyorlar. Halbuki Allah o değişikliği doğru bulmuyor ve onların bu yapılış, bu böyle girişimlerini inkarlarında daha da tabiri caizse derinleşmelerine vesile olan, inkarın katmerlenmesine vesile olan bir uygulama olarak ifade etmiş oluyor. Gerçekten bir savaş, bir gerçek, insanlık tarihi boyunca sürekli savaşlar olmuş. Ama İslam en azından 4 ay tamamen harpsiz, darpsiz bir dönemi tutturmak istiyor. Efendim insan bazen hani bir gazaplanırsınız, bir şekilde hiddetlenirsiniz. O an ne yaptığınızı bilmezsiniz. Halbuki böylesi zamanlarda bir otur, dinlen, bir soluklan, şöyle bir konum değiştir, bir daha düşün diye tavsiyeler vardır. O tavsiyelere uyacak olursa o gazaplanma, yani o an hiddetle aldığı kararlardan vazgeçer çoğu zaman insan. Toplumlar da böyledir. Toplum da böyle tahrik edilir. İşte böyle bir durulma dönemine ihtiyaç var. O durulma dönemi insanlara daha doğru karar vermelerine vesile olur. O 4 ayın haramlığı konusunda çok daha başka hikmetler, illetler, sebepler vardır. İlahi rahmet olarak. Yüce Rabbimiz kullarının arasında fesadın ve kıtalin olmasını murat etmiyor esasen. Sulhü daha çok öne çıkarıyor. Barışı daha çok öne çıkarıyor. Ülfeti daha çok öne çıkarıyor. Fakat insan gerçeği, insan fıtratı, insanın menfaatleri zaman zaman böyle efendim savaşlar, fesatlar ortaya çıkarıyor. Bu da bir gerçek. Yüce Rabbimiz hem ferdi hem toplumu ıslah anlamında böyle farklı farklı emirler, farklı farklı tavsiyeler ortaya koyuyor. Kullar buna uyarsa huzur bulurlar. Sulhü sükun ortaya çıkar. Yok, uymayacak olurlarsa kendilerine zulmetmiş olurlar. Yüce Rabbimizden niyazımız, onun her emrine canı gönülden teslim olmayı bize lütfetmesi ve bu İslam'ın güzellikleriyle hem nurlanmayı, hem aydınlanmayı, hem huzur bulmayı cümlemize nasip ve müyesser eylemesidir. Allah'a emanet olunuz efendim.